Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ ba'd fe inne estağal hadîs kitâballâh ve hayral hedyü hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatıha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalale ve kulle zalaletin finnar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyorlar: Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi ya hayır konuşsun ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi komşusuna ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi misafirine ikram etsin. Bu hadisi Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ahmet bin Hanbel ve İbni Hibban rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi cümlesinden sonra yapılmasını istediği hususlarla ilgili olarak söylediği sözlerin tamamı İmanın hasletlerini gösteren özelliklerdir. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde de imanı sabır ve cömertlik şeklinde açıklamıştır. Ahmed'in müsnedinde rivayet etmiş olduğu bir hadiste. Daha önce amellerle imanın arasındaki ilişkiyi açıklamıştık daha önceki sohbetlerimizde. Hasan-ı Basri rahimehullahi aleyh hadiste geçen sabırdan maksadın günahlara düşmeme konusunda sabırlı olmak ve cömertlikten maksadın da ibadet ve taatte cömertlik olduğunu açıklar. Ebu Nuaym Hilyesinde nakleder bunu Hasan-ı Basri'den. İmanın gereği olan ameller bazen Allah Teala'nın hakkı ile ilgilidir. Farzları yerine getirmek ve haramları terk etmek gibi. Hayırlı söz söylemek ve bunun dışında konuşmayıp susmak da aynen bunun gibidir. İmanın gereği olan haklar bazen de kul hakkıyla ilgili olur. Misafire ve komşuya ikram etmek, komşuya eziyet vermekten uzak durmak gibi. İşte bu üç hususu yapmaları Müslümanlara emredilmiştir. Birincisi, hayırlı söz söylemek ve bunun dışında bir şey söylemeyip susmak. Taberani, Esved bin Asram el-Muharibi'den şöyle rivayet ediyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bana tavsiyede bulun dedim. Bana diline sahip olabilir misin diye sordu. Ben de dilime sahip olamazsam hiçbir şeye sahip olamam dedim. Bana tekrar eline sahip olabilir misin diye sordu. Ben de elime sahip olamazsam hiçbir şeye sahip olamam dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdu: Dilinle sadece güzel olan sözleri söyle, elini de hayırdan başka bir şeye uzatma. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Enes radıyallahu anh'den rivayet ettiği hadis-i şerifte dilin doğruluk üzere olmasını imanın bir hasleti olarak saydığını görürüz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: Bir kulun kalbi doğrulmadıkça, dosdoğru olmadıkça imanı doğrulmaz. Dili doğrulmadıkça da kalbi asla doğrulmaz. Komşusu kendisinin kötülüğünden emin olmayan kimse cennete giremez. Yine Taberani Enes radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kul dilini korumadıkça imanın hakikatine eremez. Bir kul dilini korumadıkça imanın hakikatine eremez. Taberani bunu Mucemüs Sagir'de, Kudai'de, Müsned-i Şihab'da rivayet etmiştir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'den Taberani'nin yaptığının bir benzeri geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Sen sustuğun sürece selamette olmaya devam edersin. Konuşmaya başladığın zaman o söz ya aleyhine bir günah olarak ya da lehine sevap olarak yazılır. Evet, biz her zaman imanı, estağfurullah, ibadeti nasıl tarif ediyoruz? Kişinin söz, konuştuğu söz, düşünce ve fiil olarak kendisinden sadır olan her şey. Bunların hepsi ibadettir. Bak bu hadiste bunun delillerinden birisi. Ağzından çıkan her söz ya aleyhine bir günah olarak yazılır ya lehine bir sevap olarak yazılır. İmam Ahmed'in müsnedinde Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim susarsa kurtulur buyurduğunu rivayet ediyor. Men samete neca.
Nasıl yani? Normal hayatta konuştuklarımızda mı aynı? Yoksa?
Açıklamalar gelecek. Yani az önceki hadis aslında çok açık Muaz hadisi. Konuştuğun her söz ya aleyhine günah olarak veyahut da sevap olarak. Konuştuğun sözler sevap hanesinde mi, günah hanesinde mi? Bu önemli olan. Sahihayn'da Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsan muhtevasının ne olduğunu düşünmeden bir tek bir söz söyler. Söylediği bu tek bir söz sebebiyle doğu ile batı arasındaki mesafe kadar cehennemde aşağı düşer. Yani ucunun nereye vardığını düşünmeden bir söz konuşur da insan cehennemi boylar. Buhari ve Müslim hadisi. İmam Ahmet ve Tirmizi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kişi bir söz söyler ve onda bir sakınca görmez. Halbuki o söz sebebiyle 70 yıl cehennemin dibine doğru düşer. Subhanallah. Ve neuzubillah. Yine İmam Buhari sahihinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Kişi Allah'ın rızasına uygun bir söz söyler ve buna kalbinde bir önem vermez. Ancak Allah Teala bu sözden dolayı onu pek çok derece yükseltir. Yine kişi Allah Teala'yı öfkelendiren bir söz söyler ve bunu önemsemez. Fakat bu söz sebebiyle cehenneme yuvarlanır. Yani bu hadisler bize neyi gösteriyor? Bilerek, ne konuştuğunu bilerek konuşacaksın, yoksa susacaksın. Susmaya devam edeceksin. İmam Ahmet, Allah rahmet eylesin, Süleyman bin Suheym'den, o da annesinden rivayet eder. Der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Kişi cennete öylesine yaklaşır ki, cennet ile arasında ancak bir karış mesafe kalır. Bu durumda bir söz söyler ve bundan dolayı cennetten, buradan San'a'ya kadar bir mesafe kadar uzaklaşır. Bir söz sebebiyle, yani kendisini cennete bu kadar yaklaştırmış amellerini heba eder. Bakın şirk ne kadar tehlikeli. İnsan konuştuğu sözde şirke de girebilir. Kendisini dinden çıkaracak büyük şirke düşebilir. Veyahut da küçük şirke düşer yine cennet ve arasını bu şekilde uzaklaştırabilir. İmam Ahmet, Tirmizi ve Nesai, Bilal bin Haris radıyallahu anh'ten rivayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz Allah'ın rızasına uygun düşen bir kelime söyler ve bu sözün kendisini ulaştırdığı makama ulaştıracağını düşünmez. Düşünemez. Yine sizden biriniz Allah'ın öfkesine sebep olan bir kelime söyler ve bu sözün kendisini öfke yönünde ne dereceye ulaştırdığını düşünmez. Bu söz yüzünden kıyamet günü kendisine kavuşuncaya kadar bu kişiye Allah Teala öfkelenir. Öfkelenme günahı yazar yani. Ümmü Habibe radıyallahu anhadan gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Adem oğlunun bütün konuştukları lehine değil aleyhinedir. Lehine olanlar sadece iyiliği emretmek, kötülüğe engel olmak ve Allah'ı zikretmek için söylediği sözlerdir. Bakın buradaki hadis daha bir açık. Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet etmiş bunu. Kişinin söylediği her söz aleyhinedir. Ancak iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak veyahut Allah'ı zikretmek dışında. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'ı zikretmek. Emr-i maruf nehyanil münker de yine Allah'ı zikretmeye dahil olan şeydir bakın. Allah'ı zikretmek geniş bir kavramdır. Kişinin dilini ezan okumakta, Allah'ı tesbih etmekte, istiğfar etmekte, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat okumakta, insanlara Allah'tan korkmayı hatırlatmakta kullanması vebalden kurtulduğu sözler sadece. Bunun dışında konuştuklarında vebal söz konusu olabiliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ya hayır söylesin yahut sussun sözü, hayır olan sözleri söyleme ve bunun dışındaki sözlerden sakınma yönünde bir emirdir. Bu da gösteriyor ki kişinin bir sözü söylemesiyle susması eşit seviyede değildir. Zira bir söz ya hayırdır ki bu durumda bu sözü söylemesi emredilmektedir. Ya da o söz hayır değildir. Bu durumda da o sözü söylemeyip susması emredilmektedir. Ümmü Habibe ve Muaz radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen hadisler bunu açıkça bize gösteriyor. İbn-i Ebiddünya Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Annen senin hasretinle yansın ey Muaz. Söylediğin her söz kesinlikle ya lehine ya da aleyhinedir. Bu hadis İbn-i Ebiddünya'nın Kitab-ı Samt ve Adab-ı Lisan isimli eserinde tam metniyle şöyle geçiyor. Muaz radıyallahu anh diyor ki ey Allah'ın Resulü bizden birimiz diliyle söylediği bir şey sebebiyle cehenneme gider mi? Bunun üzerine Allah Resulü buyuruyor ki anan seni kaybedeydi ey Muaz diyor. Kişileri diyor cehenneme yüzüstü sürükleyen şey ancak dilleri değil midir? Bu hususta Allah Azze ve Celle Kaf suresinin 17-18. ayetlerinde bakınız ne buyuruyor. İki melek insanın sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Şahidi bulunmasın. Şaka ile bile olsa yalan söylemek yasaklanmış değil mi? Espri olsun diye neler söyleriz bizler halbuki. Allah taksiratımızı affeylesin. Selefi Salih, insanın sağ tarafında bulunan meleğin hayırlı amelleri ve sol tarafında bulunan meleğin de kötülükleri yazdığı hususunda icma etmişlerdir. Bu husus Ebu İmame radıyallahu anh'den zayıf bir isnad ile merfu bir hadis olarak rivayet edilmiştir. Taberani Kebir'de, Mucemül Kebir'de, Beyhaki'de, Şuab-ül İman'da rivayet eder bunu. Oradaki lafzı şöyle, zayıf olduğunu belirttik, dikkat edin buna. İyilikleri yazmakla görevli sağdaki melek, kötülükleri yazmakla görevli soldaki melek üzerinde yetkilidir, amirdir. Kişi bir iyilik yaptığı zaman onu hemen 10 iyilik olarak yazar. Bir kötülük işlediği zaman sağdaki melek soldaki meleğe 6 saat bekle. Eğer istiğfar ederse yazma, etmez ise onu bir kötülük olarak yaz der. Bununla ilgili olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih rivayet şu şekilde. Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine münacat ederken sağında da melek vardır buyruluyor. Bunu Buhari, Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel rivayet etmişlerdir. Yine Huzeyfe radıyallahu anh'ten merfu olarak şöyle rivayet edilir. Kişinin sağında, sağ omuzunda iyilikleri yazan melek vardır. İbn Ebi Şeybe Musannef'inde rivayet ediyor bunu da. Şu hususta ihtilaf edilmiştir. Acaba insanın ağzından çıkan her söz mü yazılır yoksa sadece sevap veya ceza gerektiren sözler mi yazılır? Bu konuda iki meşhur görüş vardır. Ali bin Ebi Talha İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle nakleder. Hayır veya şer olsun kişinin konuştuğu her şey yazılır. Hatta kişinin yedim, içtim, gittim, geldim gibi sözleri bile yazılır. Nihayet perşembe günü olunca bütün sözleri ve amelleri Allah Teala'ya arz edilir. Burada hayır ve şer olanlardan kesinleştirilenler sabit kalır, geriye kalanları atılır. İşte bu yüzden Cenab-ı Hak Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır. Bütün kitapların aslı onun yanındadır buyurmuştur. Bu ayet Rahat suresinin 39. ayeti. Rivayeti de İbn Kesir tefsirinde, yine Suyuti Dürrül Mensur isimli tefsirinde, İbn Cerret Taberiye ve İbn Ebi Hatem'in tefsirine nispetle kaydederler. Yahya bin Ebi Kesir şöyle der. Adamın biri merkebe binmişti. Merkep tökezleyince adam merkep yüzüstü düştü dedi. Dikkat edin bak. Merkep tökezleyince adam merkep yüzüstü düştü dedi. Bunun üzerine sağındaki melek bu söz bir iyilik değil ki yazayım dedi. Soldaki melek de bu söz bir kötülük değil ki ben onu yazayım dedi. Cenab-ı Hak soldaki meleğe şöyle vahyetti. Sağdaki meleğin yazmadıklarını sen yaz. Subhanallah. Bunun üzerine merkep yüzüstü düştü sözü adamın defterine bir kötülük olarak yazıldı. Evet, İbn Ebi Şeybe, Musannef'te, Ebu Nuaym, Hilye'de, Hüseyin Mervezi, Ziyadatü Züd li İbnül Mübarek, yani Abdullah İbni Mübarek'in Züd isimli eserine yaptığı ziyadelerde rivayet etmiştir bunu. Bu sözlerden açıkça anlaşılan şudur. Eğer söylenen bir söz iyilik değilse, o sözden dolayı bir ceza verilmese bile kötülük sınıfına girmektedir. Nitekim bazı kötülüklerden dolayı ceza verilmemektedir. Bunlar bazı durumlarda büyük günahlardan kaçınmasının kefareti olmaktadır. Ancak bunu yapan kişi batıl ile meşgul olduğu için zarardadır. Kıyamet günü batıl ile meşgul olduğu için pişman olacak ve üzüntü duyacaktır. Bu da bir tür cezadır. İmam Ahmet, Ebu Davud ve Nesai, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Gerçekleştirdikleri oturumdan, meclisten, Allah'ı zikretmeden kalkan her topluluk, istisnasız olarak eşek leşinin başından kalkmış gibi kalkarlar. Hepsi için pişmanlık vardır. Allah'ı zikretmeden kalktığın her meclis, eşek leşini sofrasından kalkmış gibidir ve muhakkak onun için pişmanlık vardır buyuruyor. Tirmizi şöyle rivayet eder. Herhangi bir topluluk bir yerde oturur da Allah'ı zikretmez ve peygamberlerine salavat getirmezlerse o toplantıları bir eksikliktir. Yani bir mesuliyet, bir sorumluluktur. Bundan dolayı Allah Teala dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar. Ebu Davud ve Nesai'nin rivayeti şu şekilde. Bir yere oturup da orada Allah'ı zikretmeyene o oturuş Allah'tan bir noksanlıktır. Bir yatağa uzanıp da orada Allah'ı zikretmeyene o uzanış Allah'tan bir noksanlıktır. Nesai'nin rivayetinde şu fazlalık vardır. Kim bir yerden Allah'ı zikretmeden kalkarsa bundan dolayı kendisi için Allah tarafından bir noksanlık vardır. Yine Nesai Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet eder. Bir topluluk bir mecliste oturur ve orada Allah'ı zikretmezlerse bu topluluk cennete girseler bile kıyamet günü zikirsiz geçirdikleri o meclisten dolayı hasret, üzüntü duyarlar. Pişmanlık çekerler. Nesai bunu Amelül Yevm ve Leyle isimli kitabında İbn-i Hibban'da sayinde rivayet etmiştir. Mücahit şöyledir. Bir topluluk bir mecliste bulunur ve o meclisten Allah'ı zikretmeden dağılırlarsa tıpkı bir leşin başından dağılıyorlarmış gibi üzerlerinde pis bir koku ile dağılırlar. Kıyamet günü bu meclisleri kendilerinin gaflet içinde olduklarına şahitlik eder. Bir topluluk bir mecliste bulunur ve dağılmadan önce Allah'ı zikrederlerse üzerlerinden miskten daha güzel bir koku bulunduğu halde o meclisten dağılırlar. Bu meclisleri onların yaptığı zikre şahitlik eder. Seleften biri şöyle der. Kıyamet günü kişinin geçirdiği vakitler saat saat kişiye gösterilir. Kişi burada Allah'ı zikretmeden geçirdiği saatlerden dolayı üzüntüden nefsini kınar, ayıplar. Taberani Ayşe radıyallahu anh'a merfu olarak şöyle rivayet eder. Ademoğlu Allah'ı hayır ile zikretmeden geçirdiği her andan dolayı kıyamet günü mutlaka pişmanlık duyar. Bunu Ebu Nuaym da Hilyesinde Beyhaki Şuab-ül İman'da rivayet etmiştir. Taberani'de Mucemül Efsat isimli eserinde naklediyor. Bu rivayetlerden şu sonucu çıkarabiliriz. Konuşulmasında hayır bulunmayan sözleri söylemeyip susmak konuşmaktan daha faziletlidir. Bu durumda konuşmak kaçınılmaz ise ihtiyaç kadarı ile yetinmeye dikkat etmelidir. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Lüzumsuz sözlerden sakının. Kişinin ihtiyacını ifade edecek kadar konuşması yeterli olur. Nihai de şöyle der. İnsanların helak olmasının sebebi ihtiyaç fazlası, lüzumsuz mal ve sözlerdir. Diğer taraftan söylenmesine ihtiyaç bulunmayan sözleri çoğaltmak kalbin katılaşmasına sebep olmaktadır. Bu konuda Tirmizi'nin İbn Ömer radıyallahu anh'dan merfu olarak yaptığı rivayet şu şekilde. Allah'ı zikretme dışında sözü artırmayınız. Çünkü Allah'ın zikri dışında çok konuşmak kalbi katılaştırır, kasvetlendirir. Allah'tan en uzak olan kimseler de kalpleri kasvetli, yani katı olanlardır. İmam Malik bunu Muvatta'da İsa Aleyhisselam'ın bir sözü olarak nakleder. Hadisin lafzı şu şekilde. İsa Aleyhisselam şöyle derdi. Allah'ın zikri dışında sözü fazla uzatmayınız, yoksa kalpleriniz katılaşır. Allah'tan en uzak olan kimseler kalbi katı olanlardır. Fakat bunu bilmezler. Sizler sanki onların Rabbi imişsiniz gibi insanların günahlarını gözetlemeyiniz. Kul olduğunuzun farkına vararak kendi günahlarınıza bakınız. İnsanların günahlarına onların Rabbi imişsiniz gibi bakmayınız. Kul olduğunuz gibi bakınız. Günahlarından dolayı insanları cennete veya cehenneme koyacak, amellerinden dolayı koyacak olan kim? Allah. Gerçek şu ki, insanlar arasında belalara uğrayanlar ve afiyette olanlar vardır. Sözle belaya uğrayanlara merhamet ediniz. Afiyette olduğunuz zaman da Allah'a hamd ediniz. Ömer radıyallahu anh şöyle der. Sözü çok olanın sürçmesi de çok olur. Hatası da çok olur. Sürçmesi çok olanın günahları çoğalır. Günahları çok olan kişi ateşe daha layıktır. Bunu Ukayli zayıf bir isnad ile İbn Ömer'den merfu olarak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü olarak rivayet eder. Muhammed bin Aclan şöyle der. İnsanın konuştuğu sözler dörde ayrılır. Allah'ı zikretmek, Kur'an-ı Kerim'i okumak, ilmi bir konuyu sormak ve cevap vermek, dini konularda kendisini ilgilendiren şeyleri konuşmak. Adamın biri Selman radıyallahu anh'a bana tavsiyede bulun der. O da kendisine çok konuşma diye tavsiyede bulunur. Bunun üzerine adam, insanların arasında yaşayan kimse konuşmamaya güç yetiremez der. Selman radıyallahu anh da öyleyse konuştuğun zaman ya hakkı söyle ya da sus diye karşılık verir. İbn-i Ebiddünya Kitab-ı Samt ve Adab-ı Lisan isimli eserinde rivayet ediyor bunu. Bu kitabın, yani İbn-i Ebiddünya'nın Kitab-ı Samt isimli eserinin tercümesini, daha doğrusu sahih, makbul rivayetlerinin tercümesini yaptık. Bu tarzda rivayetler, yani dili korumaya yönelik rivayetler bolca mevcut. Okumanızı tavsiye ederim. İnternette de yayınlanıyor. Gerçekten ilginç rivayetler var. Yine orada geçen rivayetlerden birisi şu şekilde. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh dilini eliyle tutar ve başıma gelenler hep bunun yüzünden derdi. Bunu Malik de Muvatta'sında rivayet etmiştir. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle der. Kendisinden başka bir ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki yeryüzünde en uzun süre hapsedilmeye dilden daha fazla layık olan bir şey yoktur. Vehb bin Münebbih şöyle der. Hikmet ehli kimseler hikmetin başının susmak olduğunda ittifak etmişlerdir. İbn-i İbban Ravzatul Ukala isimli eserinde, estağfurullah, İbn-i Ebiddünya bunu Kitab-ı Samt'ta rivayet ediyor. Bir öncekini hem İbn-i Ebiddünya hem İbn-i İbban Ravzatul Ukala'da rivayet ediyor. Şümeyd bin Aclan şöyle der. Ey Ademoğlu, sustuğun sürece sen gerçekten selamettesin. Ancak konuştuğun zaman tedbirli ol. Çünkü konuştuğun söz ya lehine ya da aleyhinedir. Nitekim Muaz hadisi bunu, bu anlamı ifade ediyor açıkça. Bu konuda söylenenlerin tamamı konuyu uzatacaktır. Yani hepsini burada zikretmek belki epey bir zaman alır. Fakat bütün bunlarda anlatılmak istenen şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayırlı olan sözleri söylemeyi ve bunun dışındaki sözlerden uzak durmayı emir buyurmuştur. İmam Ahmet ve İbni Hibban, Bera bin Azib radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ederler. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, bana cennete girmemi sağlayacak bir amel öğret. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Açları doyur, susuzlara su ver, iyiliği emret ve kötülüğe engel ol. Eğer bunlara gücün yetmezse diline sahip ol ve yalnız hayır söyle. Yalnız hayır konuş. Konuşma hususundaki emir sınırsız ve mutlak olmadığı gibi susma konusundaki emir de böyledir. Yani mutlaka söylenmesi gereken hayırlı sözler olduğu gibi mutlaka terk edilmesi gereken şerli sözler bulunmaktadır. Önceki salih kişiler nefse çok ağır geldiği için şerli ve kişiyi ilgilendirmeyen sözleri bırakmayı çok met ederlerdi. Bu iş nefse zor geldiğinden insanların çoğunun başına bu durum gelebilir. Bu yüzden salih kişiler kendilerini ilgilendirmeyen konularda susmayı tercih ederek nefislerini tedavi etme yolunu tutarlardı. Huday bin İyaz, Allah ona rahmet eylesin, şöyle der. Ne hac, ne sınırda nöbet tutmak yani ribat ve ne de düşmanla savaşmak, cihat, dili hapsetmekten daha zordur. Eğer bütün himmetini diline verirsen şiddetli bir kedere düşmüş sayılırsın. Diğer bir sözde şöyledir. Dilin hapsedilmesi müminin hapsedilmesi gibidir. Yani bu kadar zordur. Eğer gayretini diline verirsen büyük bir belaya düşmüş olursun. İbnül Mübareke, Allah ona rahmet eylesin, Lokman Aleyhisselam'ın oğluna söylediği söz gümüş ise sukut altındır sözünün anlamı soruldu. Şöyle dedi, bunun anlamı şudur, eğer Allah'a itaat konusunda söylenen söz gümüş ise Allah'a isyan konusunda söylenecek sözü terk etmek altındır. Evet, bu açıklamada günahları terk etmek taat sayılan amelleri işlemekten daha üstündür esasına dayanmaktadır. Ahnef bin Kays'ın yanında susmanın mı yoksa konuşmanın mı daha faziletli olduğu tartışılır. Orada bulunanlardan bir kısmı susmanın faziletli olduğunu söylerler. Ahnef şöyle der. Konuşmak daha faziletlidir. Çünkü susmanın başkalarına bir yararı olmaz. Fakat güzel söz dinleyenler için fayda sağlar. Alimlerden biri Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhin yanında ilim sahibi olup da susan kişi ilim sahibi olduğu halde konuşan gibidir deyince o da şöyle der. Ben ilim sahibi olup da konuşan kişinin kıyamet günü daha üstün bir makamda olmasını umuyorum. Çünkü konuşan alimin faydası bütün insanlaradır. Fakat susan kişinin faydası sadece kendisinedir. Yani bakın bunlarda hep söz konusu edilen nedir? Hayrı konuşmakla ilgilidir. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz'e ey müminlerin halifesi peki sözün insanın başına getirdiği fitne hakkında ne dersin diye sorunca Ömer bin Abdülaziz hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ömer bin Abdülaziz Allah ona rahmet eylesin bir gün insanlara etkili bir konuşma yapar. İnsanlar duygulanarak ağlamaya başlarlar. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz konuşmasını keser. Kendisine keşke konuşmanı tamamlasaydın. Biz senin sözlerinle Cenab-ı Hakk'ın bizleri faydalandırmasını diliyorduk dediler. Onlara şöyle cevap verdi. Söz fitnedir. Mümin için amel sözden daha üstündür. İbn-i Recep, Allah ona rahmet eylesin, şöyle diyor. Uzun bir müddet müminlerin halifesi Ömer bin Abdülaziz rüyamda gördüm. Ondan bu mesele hakkındaki konuşmalarını dinliyordum. Bu konuyu rüyamda kendisiyle konuşuyor ve değerlendiriyordum. Bu konuşmalardan hayırlı sözleri söylemenin susmaktan daha faziletli olduğunu anladım. Zannediyorum ki rüyamda gördüğüm konuşma esnasında Süleyman bin Abdülmelik'in de ismi geçmişti. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri ona da aynı şeyleri söyledi. Nitekim Süleyman bin Abdülmelik'in şöyle söylediği nakledilir. Susmak aklın uykusu, konuşmak ise uyanıklığıdır. Bu ikisi birbirini tamamlar. Bu sözlerle konuşmanın gerekli olduğu, gerekli olan yerlerin yanında susmanın da gerekli olduğu yerler bulunduğuna bir işaret vardır bu sözlerde. Yaşadığı devirde Mısır diyarının en büyük alimi ve aynı zamanda hikmet sahibi bir kişi olan Ubeydullah bin Ebi Cafer'in şu sözü ne kadar güzeldir. Kişi bir mecliste konuşurken konuşması nefsinin hoşuna gidiyorsa sussun. Eğer susuyor ve suskun durması nefsinin hoşuna gidiyorsa konuşsun. Yani nefsine muhalefet etsin. Kişi bunu başarabilirse güzel bir iş yapmış olur. Bu kimsenin konuşması da susması da nefsinin arzusuna ve kendisini beğenmeye karşı atılmış bir adım niteliğine alır. Bu hasleti elde eden kişi Allah Teala'nın başarı ihsan ettiği, konuşma ve susmasında doğru yola eriştirdiği kimseler arasına katılır. Çünkü bu kişinin susması da konuşması da Allah'ın rızası içindir. Hasan-ı Basri rahimeullah'ın rivayet ettiği mürsel hadislerden birisi, yani zayıf bir rivayet, şu şekilde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden şöyle rivayet eder, kutsi bir hadis. Temizliğin alameti kulumun kalbinin bana bağlı kalmasıdır. Kulum böyle olunca hiçbir zaman beni unutmaz. Bu hale gelince de beni unutmaması için onun sürekli benimle meşgul olmasını sağlarım. Beni unuttuğunda da hemen kalbini harekete geçiririm. Konuştuğu zaman benim için konuşur. Sustuğu zaman benim için susar, bütün bunları benim tarafımdan gelen bir yardım ile yapar. Bu kutsi hadisi İbrahim bin Cüneyt tahric etmiştir. Buradan anlaşılmaktadır ki her halükarda mutlak olarak susmak yahut susmanın mutlak olarak Allah'a yakınlaşmayı sağlayan bir ibadet olduğuna inanmak yasaklanmış bir davranıştır. Hac, itikaf ve oruç gibi bazı ibadetlerde susmayı ibadet saymak bu yasak kapsamına girer. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadis-i şerifte susma orucu tutmanın yasaklandığı bildirilmektedir. İsmaili'nin Ali radıyallahu anh'den rivayet ettiği hadis şu şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikafta ibadet sayarak susmayı yasakladı.
Halbuki itikafta konuşmayı yasaklıyorlar değil mi? Dergahta öyle mi yapıyorlardı? Halbuki Allah Resulü susmayı yasaklıyor. Yani bir susma orucu olarak değerlendirmeyi. Ebu Davud Sünen'inde Ali radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder. İbadet maksadıyla gündüzden geceye kadar susmak yoktur. Evet. Bunu Ebu Davud'la beraber Tahavi'de Şerh-i Müşkül-i Asar'da rivayet eder. Hatta bir Meâlim-i Sünen'de şöyle diyor. Cahiliye dönemi Araplarında haccın şartlarından biri de hiç konuşmayıp susmaktı. O vakitler biri itikafa girer, bir gün ve geceyi hiç konuşmadan geçirirdi. İslam dini gelince bunu yasakladı. Allah'ı zikretmeyi ve hayırlı sözler söylemeyi emretti. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh şöyle der. Hiçbir kadın susarak hac yapmasın. Zira bu cahiliye devri adetlerinden olup helal değildir. Bunu Buhari ve Darimi rivayet eder. Zeynel Abidin Ali bin Hüseyin radıyallahu anh ise şöyle der. Suskunluk orucu haramdır. Evet, hadiste komşuluk hukuku da zikredilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Müslümanlara buradaki ikinci emri komşuya ikram hakkındaydı. Hadisin bazı rivayetlerinde bu ifade komşuya eziyet etmeyi yasaklama şeklinde gelmiştir. Komşuya eziyet etmek de haram kılmıştır. Aslında haksız yere yapılan eziyet kime yapılırsa yapılsın haram kılmıştır. Fakat bu eziyetin komşuya yapılması daha şiddetli ve kesin bir şekilde haramdır. Sahih ayında İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle soruldu. Hangi günah daha büyüktür? Buyurdu ki, seni yarattığı halde Allah Teala'ya bir ortak tutmak. Yine soruldu. Sonra hangi günah? Buyurdu ki, sofrana ortak olacak diye geçim korkusuyla çocuğunu öldürmek. Yine soruldu. Sonra hangi günah? Buyurdular ki, komşunun hanımı ile zina etme. İmam Ahmet Müsned'inde Mikdad bin Esved radıyallahu anh'ten şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kirama zina hakkında ne dersiniz diye sordu. Dediler ki haramdır. Allah ve Resulü haram kılmıştır. Kıyamete kadar da haramdır. Bu sözler üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsenin 10 kadın ile zina etmesi komşusunun hanımı ile zina etmesinden daha hafif bir günahtır. Bu sözlerden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar sordu. Peki hırsızlık hakkında ne dersiniz? Dediler ki bunu da Allah ve Resulü haram kılmıştır. Haram bir fiildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanın 10 evden hırsızlık yapması komşusunun evinden hırsızlık yapmasından daha hafif bir günahtır. Buhari sahihinde Ebu Şureyh radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vallahi iman etmemiştir. Vallahi iman etmemiştir. Vallahi iman etmemiştir. Dediler ki ey Allah'ın Resulü kim iman etmemiştir? Şöyle buyurdu. Komşusu kendisinin kötülüğünden emin olmayan kimse. Demek ki komşunu kendi kötülüğünden emin kılman da neymiş? İmanın şartlarındanmış. İmam Ahmet ve daha başkaları bu hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet etmişlerdir. Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten şu şekilde rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, komşusu kendisinin kötülüklerinden emin olmayan kimse cennete giremez. Yine Ahmet ve Hakim Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü, falanca kadın geceleri namazla, gündüzleri de oruçla geçirir. Şu kadar var ki dili ile komşularına sataşır ve eziyet verir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O kadında hayır yoktur. Cehennemliktir. Yine dediler ki falanca kadın sadece farz namazları kılar, Ramazan orucunu tutar ve süzme, yağsız peynirden sadaka verir. Bunlardan başka bir ameli yoktur ve kimseye de diliyle eza etmez, eziyet vermez. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadın cennet ehlindendir buyurdu. Diğer kadın nasıldı? Geceleri ibadetle, gündüzleri oruçla geçiriyordu. Ama diliyle komşularına eziyet vermesi onu cehennemliklerden yaptı diyor bak. Bu kadın ise sadece farzları yerine getiren ama diliyle de kimse eziyet etmeyen bir kadın. Bunun da cennetlik olduğunu beyan ediyor Allah Resulü. İmam Ahmed'in rivayetindeki lafız kimseye de diliyle eziyet etmez yerine komşularına diliyle eziyet vermez şeklinde gelmiştir. Hakim Ebu Cuhayfe radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. Çok ilginç bir rivayet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yol göstermesine dikkat edin bakın. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve komşusundan şikayetçi oldu. Resulullah şöyle buyurdu. Evindeki eşyaları çıkar, onun yolu üzerine koy. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi yaptı. Yoldan gelip geçenler buna sebep olan komşusuna lanet etmeye başladılar. Bunun üzerine komşu Resulullah'a geldi ve dedi ki, ey Allah'ın Resulü, şu insanların bana yaptığını görüyor musun deyince ona, insanlar sana ne yapıyorlar diye sordu. Adam yoldan gelip geçenlerin kendisine lanet ettiğini söyleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gerçek şu ki insanlardan önce sana Allah lanet etmiştir. Bu sözler üzerine adam, ey Allah'ın Resulü, bir daha komşuma eziyet etmeyeceğim dedi. Bunu Buhari, Edebül Müfret'te, Bezzar, Müsned'te, Taberani, Mucemül Kebir'de, Hakim'de, Müstedrek'te rivayet eder. Ebu Davud bu hadisi aynı lafızlarla Ebu Hureyre'den rivayet etmiştir. Fakat onun rivayetinde gerçek şu ki insanlardan önce sana Allah lanet etmiştir lafzı yoktur. Harayiti Ümmü Seleme radıyallahu anhadan şöyle rivayet eder. Komşumuzun bir koyunu bizim eve girmişti. Bir çöreğimizi kaptı. Kalkıp yanına vardım ve koyunun iki çenesinden tutup çektim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki komşuya eziyet etmenin azı yoktur. Yani az bile olsa eziyet eziyettir. Ya koynuna yaptığı bir şeyden dolayı. Allah bizleri bağışlasın. Bu hadisi Taberani, Ebu Nuaym, Buhari, Edebül Müfret'te Ayşe radıyallahu anhadan rivayet ediyor ayrıca. Komşuya ikram ve iyilikte bulunmaya gelince bu da müminlere emredilen konulardan birisidir. Nitekim Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 36. ayetinde şöyle buyurur. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara yani köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede hem kullar üzerindeki kendi hakkını hem de insanlar üzerinde diğer insanların hakkını birlikte zikretmiştir. Burada kendilerine iyilikte bulunulması gerekenleri 5 kısma ayırmıştır. Bunlar da sırasıyla şu sınıflardır. Birincisi akrabalar. Allah Teala'nın iyilik yapmamızı emrettiği sınıfların ilki akrabalardır. Akrabalar arasındaki özel öneminden ve diğer akrabalardan farklı bir yere sahip olmasından dolayı ayette anne baba özellikle zikredilmiştir. Anne babanın sahip olduğu bu özel yere diğer akrabalardan hiçbiri sahip değildir. Zira anne baba kişinin hem varlık sebebi hem de onun terbiye ve edep sahibi olması gibi konularda insan üzerinde hak sahibidir. İkincisi yardıma muhtaç olanlar. İkinci kısma girenler zayıf ve yardıma muhtaç olanlardır. Bunlar da ya yetimler gibi beden yönünden zayıf ya da yoksul kimseler gibi mal yönünden zayıf olan kimselerdir. Üçüncüsü yakında bulunanlar. Yani sürekli onunla içli dışlı olan kimselerin hakkıdır. Ayet-i kerimede yakın komşu şeklinde belirtilen komşu kişiyle akrabalık bağı bulunan komşudur. Diğer taraftan uzak komşu ile kastedilenler de kişiyle akrabalık bağı bulunmayan yani yabancı olan komşulardır. Alimlerden bazıları kadını yakın komşu olarak bazıları da uzak komşu olarak değerlendirmişlerdir. Yine bazı alimler yolculuktaki arkadaşı uzak komşu sınıfına sokmuştur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dualarında şöyle söylediği rivayet edilmiştir. İkamet yurdundaki kötü komşudan sana sığınırım. Zira göçebe süreli yerdeki komşu göçle değişir. Bunu Buhari Edebül Müfret'te, Nesai İstiaze'de, Ahmet Müsned'de, Hakim Müstedrek'te, İbn-i İbban'da Sahih'inde rivayet etmiştir. Bazı alimler ise yakın komşu Müslüman komşudur, uzak komşu ise kafir olan komşudur şeklinde açıklamıştır. Bezzar Müsned'inde Cabir radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder. Komşular üç kısma ayrılır. Bir hakkı olan komşu, bu komşular içinde en az hakkı sahibi olanıdır. İki hakkı olan komşu, üç hakkı olan komşu. Bu da komşular içinde en fazla hakkı sahip olanıdır. Bir hakkı olan komşu, kişiyle akrabalık bağı bulunmayan müşrik komşudur. Ve bunun sadece komşuluk hakkı vardır. Yani ne akraba ne de bir Müslüman, müşrik bir komşu. Bununla sadece komşuluk hakkı vardır. İki hakkı olan komşu, bu da Müslüman olan komşudur. Bunun da bir komşuluk hakkı vardır, bir de İslam hakkı vardır. Üç hakkı olan komşu, kişiyle akrabalık bağı bulunan Müslüman komşudur. Bunun da bir İslam hakkı, bir komşuluk hakkı ve bir de akrabalık bağından doğan hakkı vardır. Bezzar'dan başka Ebu Naim de Hilyesinde rivayet etmiştir bunu. Denilmiştir ki, yakın komşu kişiye çok yakın ve bitişik olan komşudur. Uzak komşu ise uzakta olan komşudur. İmam Buhari sahihinde Ayşe radıyallahu anh'dan şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki, ey Allah'ın Resulü, iki komşum var. Bunlardan hangisine hediye vereyim? Buyurdu ki, kapısı sana daha yakın olana. Seleften bazıları şöyle der. Komşuluğun sınırı 40 hanedir. Denilmiştir ki, bir daire şeklinde düşünüldüğünde her yönden 40 hanedir. Zühri'nin rivayet ettiği mürsel hadislerden birisi şu şekildedir. Adamın biri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gelerek komşusundan şikayetçi oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birini çağırdı ve dikkat edin, 40 haneye kadar komşuluk hakkı vardır diye ilan ettirdi. Zühri der ki, 40 hane şöyle, 40 hane şöyle, 40 hane şöyle, 40 hane de şöyle. Bu sözlerle önünü, arkasını, sağını ve solunu işaret etti. Yani her bir yönden 40 hane diye rivayet etti. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam Ayşe radıyallahu anhadan gelen bir rivayette de yani toplam 40 hanedir. Yani her bir yönden 10'ar tane şeklinde tarif ediliyor. İmam Ahmed'e sorarlar. Bir kimse 30-40 kadar kişinin kaldığı geniş bir mekanda yemek pişirse ne yapmalıdır? Kendisiyle aynı mekanı paylaşan kimselere de yemek vermesi gerekir mi? İmam Ahmed şöyle cevap verdi. Önce kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu ailesini doyurur. Bunların ihtiyacını giderdikten sonra geriye bir şey artarsa bunu da en yakınından başlayarak komşularına verir. Bu kişinin orada bulunanların hepsine yemek vermesi nasıl mümkün olsun? Ahmet bin Hanbel'e eğer bir kimse yemek göndereceği komşusunun bunu küçümseyeceğini ve buna hiçbir değer vermeyeceğini biliyorsa ne yapmalı diye sorulunca böyle bir komşuya pişirilen yemekten gönderilmemesini söyledi. Ayet-i Kerime'deki yakın arkadaşa kelimesini şöyle açıklamışlardır. Bir kısmı bunu kişinin hanımı olarak açıklamıştır. Bazıları da bunun yolculuk esnasındaki arkadaş olduğunu söylemiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'a bu görüşte olanlardan birisidir. Bunlar yerleşik haldeki arkadaşlık yerine sadece yolculuk esnasında yapılan arkadaşlığı ifade etmişlerdir ki diğer zamanlardaki arkadaşlar bunun içine öncelikle girer. Bundan dolayı Said bin Cübeyr bunun salih arkadaş olduğunu söylemiştir. Zeyd bin Eslem de yakın arkadaş ikamet halindeyken aynı meclisi paylaşan, yolculuk sırasında arkadaşlık yapan kişidir. İbn Zeyd ise yakın arkadaş başına bir bela ve musibet geldiğinde destek olmak ve yardım etmek için yanında olan kişidir der. İmam Ahmed ve Tirmizi Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder. Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına en fazla yararlı olanıdır. En fazla faydası dokunanıdır. Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna en fazla hayrı dokunan komşudur. Bunu İbn-i Hibban, Edeb-ül Müfret'te Buhari ve Müsned'de Ahmet de rivayet etmiştir. Ayrıca hakimle Müstedrek'te nakleder. Dördüncüsü yolcular ve misafirler. Ayet-i Kerime'de yardım edilecekler arasında sayılan dördüncü kesim sürekli olarak kişinin yanında ikamet etmeyenlerden oluşmaktadır. Bu da yolcudur. Yani memleketinden başka bir yerde bulunan kişidir. Yolcuyu misafir olarak açıklayanlar da vardır. Bununla herhangi bir yolcunun misafir olarak kişinin evinde konuk olmasını kastediyorlar. Beşincisi eli altında bulunanlar. Kişinin eli altında bulunanlara iyi davranılması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından pek çok kez tavsiye edilmiş. Bunlara iyilik yapılması emredilmiştir. Ölüm hastalığında yaptığı son vasiyetin şu olduğu rivayet edilmiştir. Namaza ve elinizin altındakilere dikkat edin. İbn-i Mace, Ahmet ve İbn-i Hibban rivayet etmiştir bunu. Alimlerden bazıları insanın sahip olduğu hayvanları da ayet-i kerimede söz konusu olan eli altında bulunanlar ifadesinin kapsamı dahilinde sayarlar. Yani burada biraz detaylı açıklayacak olursak, kişinin eli altında olanlar mesuliyeti altındakiler demektir. En küçük çapta bir aile reisinin hanımından, çocuklarından, hizmetçisinden, kölesinden, cariyesinden, hayvanlarından mesul olmasını. Biraz geniş planda bir belde yöneticisinin sorumluluğundaki herkesten, bir iş yerinde amirin, memurlarından da mesul olması, hep bu. Bak, Allah Resulü'nün cevamiül kelimden olan bu ifadesinin dahili altındadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam özü sözler söyler. Bunlarla gönderilmişti. Cevamiül kelim. Konuşmasındaki özelliklerden birisi budur. Az cümlelerle, az sözlerle pek çok şeyi ifade etmesi yani. Ne diyor? Es-salatu ve ma meleket eymanukum. Namaz ve eliniz altında bulunanlar, yetkiniz altında bulunanlar, sorumluluğunuz altında bulunanlar. Genişletirsiniz artık. Herkes kendine göre pay biçer bundan. Biz tekrar asıl konumuz olan Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği hadise dönelim. Yani komşuya ikram konusuna. Buhari ve Müslim Ayşe validemizden ve İbn Ömer radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet eder. Cibril bana komşuyu öylesine tavsiye etti ki artık komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim diyor. Evet. Komşuya yapılacak iyiliklerden biri, yanında bulunan bir şeye komşusunun ihtiyacı var ise onu komşusu ile paylaşmaktır. Hemen aklınıza yemek, yiyecek, mal geldi değil mi? Peki hidayete ihtiyacı yok mu komşunuzun? Hidayeti paylaşmaz mısınız?
Bizde var mı ki?
Bilginizi paylaşmaz mısınız? Hiç mi bir şey bilmiyoruz? İmam Ahmet Müsned'inde İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet eder. Mümin komşusuz, yani komşusu aç iken karnını doyuramaz. Hakim İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şu lafızla rivayet eder bunu. Komşusu aç olduğu halde karnını doyuran kişi kamil mümin değildir. Bakın, imanın şartı olduğu gibi burada ne de çıkıyor meydana? Zekatın dışında da bir takım yükümlülükler vardır malda. Komşusu açken kendisi tok yatan mümin değildir diyor. Zekatı verdim bitti, ben artık gerisine karışmam diyemiyoruz. Zekatın dışında da bazı haklar vardır. Bu hadis-i şerifin İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen başka bir rivayeti şu lafızdadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Komşusu açlıktan beli bükülmüş olduğu halde kendisi tok geceleyen kişi mümin değildir. Müsned'de Ukbe bin Amir radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kıyamet günü davaları ilk görülecek, ilk hesaplaşacak olan kimseler, hasımlar, komşular olacaktır. Komşular birbirleriyle hesaplaşmadıkça başka davalara geçiş yok. Allahu alem, bu hadisin isnadında zayıflık var bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla. Buhari Edebül Müfret'te İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü nice komşular vardır ki komşusunun yakasına yapışacak ve ya Rabbi bu benim yüzüme kapısını kapadı, iyiliklerinden beni mahrum bıraktı diyecektir. Ya Rabbi, işte bu hakkı biliyordu da bana bir gün olsun anlatmadı derse, verecek bir cevabımız mı var? Harayti ve başkaları zayıf bir isnad ile Ata el-Horasani'den Amr bin Şuayb babası ve dedesi vasıtasıyla yani Amr bin Şuayb'ın babası Şuayb, Şuayb'ın babası Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr'dan geliyor onun babası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim ailesine ve malına bir eksiklik vereceği korkusuyla komşusuna kapısını kapatırsa bu kişi mümin değildir. Komşusu kendisinin kötülüğünden emin olmayan kişi de mümin değildir. Komşu hakkının ne olduğunu bilir misiniz? Komşunun hakkı yardım istediğinde ona yardım etmen, borç istediğinde eğer muhtaç durumda ise borç vermen, komşunu ziyaret etmen, hastalandığında yanına gitmen,
hayırlı bir işi olduğunda onu tebrik etmen, başına bir musibet geldiğinde destek olman, öldüğünde cenazesinde bulunan, onun izni olmadan evinin hava almasını engelleyecek şekilde evini onun evinden daha yüksek yapmaman, pişirdiğin yemeğin kokusu ile onu rahatsız etmemen ve bir kepçe bile olsa yemeğinden onlara da ikram etmen, meyve satın aldığında onlara hediye etmen, hediye etmek mümkün olmadığında meyveyi komşuya göstermeden evine götürmen ve komşunun çocuklarının öfkesini çekmemek için eline meyve verip de çocuğu dışarı göndermemen. Bakın ne kadar incelikli şeyler anlatılmış detaylıca. Allah bununla amel edenlerden eylesin. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olarak zayıf birisinin adına gelmiş. Fakat Hafız Münziri Tergib ve Terhib'de komşuluk haklarını örnek olarak zikreder. Ve herhalde hadisin komşuluk hakkı nedir bilir misiniz cümlesinden sonuna kadar olan bölüm ravinin sözü olup merfu yani Resulullah'a ait değildir şeklinde bir açıklama yapar. İbn-i Recep de bu sözün tamamının merfu olduğu yani Allah Resulü'nün sözü olduğu görüşü münkerdir. Herhalde son kısmı Ata el-Horasani'nin hadisi açıklaması kabilindendir demiştir. Şu hadiste Ata, Hasan-ı Basri, Cabir vasıtasıyla merfu olarak rivayet edilmiştir. Komşuluk hakkının en alt sınırı pişirdiğin yemeğin kokusuyla bile olsa komşuya eziyet etmemektir. Ancak pişirdiğin yemekten komşuna da gönderirsen o zaman müstesna buyuruluyor. Bezzar Müsned'inde, Ahmet Müsned'inde rivayet etmiş bunu. Müslim sahihinde Ebu Zer radıyallahu anh'den şöyle rivayet eder. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle tavsiyede bulundu. Çorba pişirdiğin zaman suyunu biraz fazla koy. Sonra komşunun durumuna şöyle bir bak. Onları da iyiliğinden nasiplendir. Diğer rivayette şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çoğalt ve komşularına yardımlaş. Her ikisi de Müslim'in rivayeti bu lafızların. İmam Ahmet ve Tirmizi şöyle rivayet ediyor. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma bir koç keser ve Yahudi komşumuza bundan hediye ettiniz mi diye sorar ve bunu 3 defa tekrarlar. Ardından da der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril bana komşu hakkını öylesine tavsiye etmeye devam etti ki ben neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım dediğini işittim diyor. Buhari ve Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten şöyle rivayet eder. Resulullah şöyle buyurur aleyhissalatü vesselam. Herhangi biriniz komşusunun kendi duvarına kiriş yani ahşap direk çakmasına sakın engel olmasın. O çakacaksa engel olmasın. Hadisin ravisi Ebu Hureyre der ki acaba neden bunu kabule yanaşmıyorsunuz? Vallahi bir duvara konulacak o tahta kirişi sizin omuzlarınızın arasına uzatırım emin olunuz. Yani bu hadisi kabule neden yanaşmıyorsunuz? Bu kirişi alır omzunuza geçiririm emin olun ki diyor. Bu konuda İmam Ahmet şöyle, nesebinde şöyle gelir İmam Ahmet'in. Bir kimsenin komşusu kendi duvarına tahta kiriş koymaya ihtiyacı olsa ve bu durum duvar sahibine bir zarar vermeyecekse bu konuda rivayet edilen sahih hadis sebebiyle duvar sahibinin komşusuna izin vermesi gerekir. Sözün zahirinden anlaşıldığına göre komşusunun muhtaç durumda olduğunu bildiğinde kendisinde fazla olan ve verdiğinde zarar görmeyeceği şeyleri paylaşması gerekmektedir. Komşuyla paylaşma konusunda Mervezi der ki Ebu Abdullah'a yani Ahmet bin Hanbel'e ben yoldan geçerken dilencilerin ben açım dediklerini duyuyorum. Bu durumda ne yapayım diye sordum. Bak günümüzde de çok sorarlar bunu. Dedi ki, doğru da olabilir, yalan da. Ben bu sefer peki bir komşum olsa ve aç olduğunu bilsem ne yapmalıyım diye sordum. Dedi ki, paylaşmalısın. Ben de pekala, azığım iki pideden ibaret ise dedim. O da ona da yedirirsin dedi ve hadislerde şiddetle tavsiye edilen işte bu komşudur diye ilave etti. Yine Mervezi şöyle der, Ebu Abdullah'a yani Ahmet bin Hanbel'e sordum. Zenginlerin de paylaşması vacip mi? Dedi ki, eğer toplumun bir bölümü mal üzerine mal ekleyip yığıyorsa paylaşmaları neden vacip olmasın? Dedim ki eğer bir kimsenin iki gömleği yahut iki cübbesi varsa bunu da paylaşması gerekir mi? Bana şayet insanların buna yani fazlalıklara ihtiyacı varsa paylaşılmalıdır diye cevap verdi.
Burada geçen sözler fazlalıkların paylaşılmasının vacip olduğuna işaret etmekte ve bunu sadece komşulara tahsis etmemektedir. Fakat İmam Ahmet'ten yapılan birinci nakil, fazlalığın özellikle komşuya verilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Yani komşu her halükarda daha fazla hak sahibidir. İmam Ahmet'in tok oldukları halde istiyorlar ve yalan söylüyorlar. Keşke onlar doğru söylemiş olsalardı da biz de elimizde ne varsa onlarla paylaşmış olsaydık. Böyle olması bizim için daha çok hoşumuza giderdi şeklindeki sözü, elindekini aç olan komşu ve başkaları ile paylaşmanın vacip olduğuna delalet etmektedir. Ebu Musa radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Aç olanı yedirin, hastayı ziyaret edin ve esiri hürriyetine kavuşturun. Müsned ve Hakim'in Müstedrek'inde İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilir. Her kim aralarında aç insan olduğu halde tok olarak sabahlarsa o kimse Allah Teala'nın zimmetinden yani korumasından uzaktır. Bu konuda İmam Malik ve İmam Ahmed bin Hanbel'in şu görüşte oldukları naklediliyor. Bir kişinin kendi özel mülküne zarar verecek biçimde komşusunun tasarrufta bulunmasını önleme hakkı vardır. Bu hakka sahip. Bu durumda kişinin komşusuna zarar verecek biçimde kendisine fayda sağlayacak tasarruftan el çekmesi vaciptir. Faydalanan kişi kendi özel mülkünden faydalansa bile komşusuna zarar vermesi söz konusu ise bundan kaçınması lazımdır. İmam Ahmed bin Hanbel'e göre kişiye zarar vermeyen ve komşusunun da ihtiyacı olan bir tasarruftan komşuyu yararlandırmak vaciptir. Nitekim hadisin zahirinden bu anlaşılıyor. Az önce Buhari hadisini zikrettik. Bu iki durumdan daha üstün olan davranış ise komşusunun verdiği ezaya katlanarak ona aynı şekilde eza vermek suretiyle karşılık vermemektir. O sana eziyet veriyor ama sen ona eziyet vermiyorsun, tahammül ediyorsun. Hatta iyilikle karşılık vermek. Hasan-ı Basri, Allah rahmet eylesin, şöyle der. Güzel komşuluk, komşuya eza vermekten sakınmak demek değildir. Asıl güzel komşuluk, komşunun verdiği ezaya katlanmak demektir. Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet edildi. Merfu bir hadis şu şekilde. Allah Teala etrafına eza veren, kötü komşusu bulunan, ölüm yahut yolculuk aralarını ayırıncaya kadar bu kötü komşunun eziyetine katlanan kişiyi sever. Bu hadis-i şerifi İmam Ahmed rivayet etmiştir Müsned'inde. Ebu Abdurrahman el-Habeli'nin rivayet ettiği hadis, mürsel olarak rivayet ettiği hadislerden birisi şu şekilde. Adamın biri geldi ve komşusunu Resulullah'a şikayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu ki, sen ona eziyet etmekten uzak dur. Onun verdiği eziyete de katlan. Ölüm ikinizin arasını ayırmaya, senin cennete kavuşmana yeterli olur. İkinizin arasını ayırmaya yeter diyor ölüm. Yani öldüklerinde biriniz cennete, biriniz cehenneme gider diyor. Bu hadisi İbn-i Ebit Dünya Mekarumul Ahlak isimli eserinde rivayet ediyor. Konumuz olan Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın hadisinde emredilen hususlardan üçüncüsü neydi? Birincisi ya hayır söyle ya sus. İkincisi komşuna ikram et. Üçüncüsü misafirini ağırla. Misafire ikram etmek. Sahih ayında Ebu Şureyh radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis şu şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözleri söylediğini iki gözümle gördüm ve iki kulağımla işittim. Buyurdu ki diyor, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi misafirine hediyesini versin. Sahabe-i kiram misafirin hediyesi nedir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gündüz ve gecedir. Misafirlik üç gündür. Bundan sonrası ev sahibi için sadaka sayılır. Yani üç gün onu ağırlaman üzerine vaciptir. Üç günden sonrası artık ev sahibi için bir sadaka olur, nafiledir. Yine Ebu Şureyh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Misafirlik üç gündür. Misafirin hediyesi, caizesi ise bir gündüz ve gecedir. Bundan sonra ev sahibinin yaptığı harcamalar kendisi için sadaka sayılır. Misafirin ev sahibini günaha sokacak kadar yanında kalması helal olmaz. Demek ki misafirliklerimizde bizim dikkat edeceğimiz şey bu. Sahabe-i kiram, ey Allah'ın Resulü, misafir ev sahibini nasıl günaha sokar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ev sahibinin misafire ikram edecek bir şey olmadığı halde orada kalmaya devam ederek. Evet, bunu Müslim rivayet etmiştir. İmam Ahmet Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu işittim diyor. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Bakın nasıl geliyor? İmanın bir hasleti olarak geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu 3 defa söyledi. Sahabe-i kiram dediler ki ey Allah'ın Resulü misafire ikram kaç gündür? Resulullah buyurdu ki 3 gündür. Bundan sonraki günler ev sahibi için sadaka yerine geçer. Bu hadis-i şeriflerden anlaşıldığına göre misafirin hediyesi yani özel olarak ağırlanması 1 gün, misafirlik süresi ise 3 gündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misafirin ilk günü hediyesi ile kalan 2 günü birbirinden ayırmış. Bunu hadislerde etkili biçimde belirtmiştir. Bunu pekiştiren daha başka hadisler de bulunmaktadır. Ebu Davud, Mikdam bin Ma'di Kerb radıyallahu anh'den rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Misafiri bir gece ağırlamak her Müslüman üzerine bir borçtur. Misafir kimin avlusunda ise onu ağırlamak o ev sahibine borçtur. İsteyen bu borcu yerine getirir, isteyen terk eder. İbn-i Mace bunu şu lafıza rivayet eder. Misafiri bir gece ağırlamak her Müslüman üzerine borçtur. İmam Ahmet ve Ebu Davud, Mikdam bin Ma'di Kerb radıyallahu anh'ten Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet eder aleyhissalatü vesselam. Herhangi bir kişi bir kavme misafir olarak konaklar ve onlar da onu ağırlamayıp mahrum bırakırlarsa, o kişinin hakkı olan bir gecelik ağırlama hakkını o topluluktan almak için ona yardım etmek bütün Müslümanlar üzerine bir borçtur. Yani neymiş? Vacib alel kifaye. Kifaye yerine getirilmediği zaman o belde halkına, o bölge halkına ayn, vacibi ayn, farz-ı ayn haline geliyor. Onların zirai ürünlerinden ya da mallarından onun hakkını alırlar diyor. Alabilirler. Sahih ayinde Ukbe bin Amir radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dedik ki, ey Allah'ın Resulü, sen bizleri değişik yerlere gönderiyorsun. Biz farklı yerlere konaklayıp misafir oluyoruz. Fakat misafir olduğumuz bazı yerlerde bize yemek ikram etmiyorlar. Bu hususta ne buyurursunuz? Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu der ki, bir yere misafir olarak konakladığınız zaman sizin için misafire yaraşan şeyleri emrederlerse kabul edin. Bunu yapmazlarsa onlar üzerine gerekli olan misafire yaraşan şeyi kendilerinden siz alın. Evet, Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş oldukları bir hadis. İmam Ahmet ve Hakim Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet eder. Resulullah şöyle buyurdu. Bir kimse bir kavme misafir olur ve orada mahrum kalır ise o misafirin gereği kadar misafirlik hakkını alma hakkı vardır ve bunda bir sakınca yoktur. Elhamdülillah. Bakın bilmediğimiz bir konu değil mi?
Nasıl olacak?
Abdullah bin Amr radıyallahu anh şöyledir. Misafir ağırlamayan kimse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden olmadığı gibi İbrahim aleyhisselamın ümmetinden de değildir. Abdullah bin Haris bin Cüz şöyledir. Misafirine ikramda bulunmayan kişi ne Muhammed'in ümmetinden ne de İbrahim'in milletindendir. Allah hepsine, bütün peygamberlere salat ve selam etsin. Ebu Hureyre radıyallahu anh misafir olduğu bir kavmin yanında konakladı. Şimdi nasıl alınır onların açıklaması gelecek. Onlara misafir olmak istedi fakat kendisi misafir etmediler. O da bir kenara çekildi ve kendi yiyeceğini çıkardı. Onları kendi yemeğine davet etti. Onlardan kimse davetine icabet etmedi. Bunun üzerine onlara dedi ki, sizler ne misafiri kabul ediyorsunuz ne de davete icabet ediyorsunuz. İslam'ın hasletlerinden hiçbiri sizde bulunmuyor. Orada bulunanlardan biri onun Ebu Hureyre olduğunu anladı ve Allah Teala sana afiyetler versin, bize buyurun dedi. Bunun üzerine Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki, bu durum kötünün de kötüsüdür. Çünkü siz tanıdığınız kimselerden başkasını misafir kabul etmiyorsunuz. Ebu Derda radıyallahu anh'ten bunun benzeri rivayet edilmiştir. O da misafir ağırlamayanlara şöyle demiştir. Şu kimseden başka içinizde dinin değerlerine bağlı kimse yok. Bu sözlerle Hudbe bin Sevbe'ye işaret etmişti. Buraya kadar nakletmiş olduğumuz hadisler ve sözler misafiri bir gün ağırlamanın vacip olduğuna işaret etmektedir. Bu Ahmet bin Hanbel ve Leys bin Sa'd'ın görüşüdür. Ahmet bin Hanbel bir günlük hakkın engellenmesi durumunda misafirin bunu isteme hakkı olduğunu söyler. Çünkü bu onun hakkı olup ona verilmesi gerekir. Bu hak verilmediği zaman misafir bunu bizzat kendi eliyle mi alır yoksa meseleyi hakime mi götürür? İmam Ahmet'ten bu konuda iki farklı görüş nakledilmiştir. Humeyd bin Zencu'ya şöyle der. Misafiri bir gün ağırlamak vaciptir. Ancak misafirin bunu cebren alma hakkı yoktur. Misafir olan kişi kendi şahsi işini değil de Müslümanların bir işini yani kamuya, ammeye ait hizmet işini görmek için yolculuk yapan biri ise bu durumda zorla alma hakkı vardır. Leys bin Sa'd, Allah rahmet eylesin, şöyle der. Bir kişi bir kölenin yanına misafir olsa, köle de elindeki maldan ona ikram etse, misafir olan kişi köleye efendisi tarafında bu konuda izin verdiğini bilmese bile ikram edileni yiyebilir. Çünkü misafire ikram etmek vaciptir. Bunu şu anlamda da alabilirsiniz. Bir dükkana giriyorsunuz. Dükkanın sahibi yok fakat çırağı var. Çırak size bir çay söylüyor. Bunu dükkan sahibinden mi söylüyor, kendi cebinden mi söylüyor bilmiyoruz. O ikramı alabilirsin. Leys bin Sa'd'ın bu açıklamasına göre. Bu ifade aynı zamanda İmam Ahmed'in söylediklerinden kıyas edilerek çıkarılacak sonucu da göstermektedir. Çünkü o, efendisi tarafından kendisine ticaret izni verilmiş bir kölenin yaptığı davete icabet etmenin caiz olduğunu söylemiştir. Yani benim açıklamaya çalıştığım şeyi İmam Ahmed direkt söylemiş. Ayrıca sahabe-i kiramdan bir cemaatten yapılan rivayete göre onlar kölelerin davetine icabet etmişlerdir. Bu husus aynı zamanda merfu olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiştir. Buhari ve Müslim nakletmiştir bunu. Kölenin kendiliğinden yaptığı yemek davetine icabet etmek caiz olur ise yanına gelen misafire ikram etmesi öncelikle caiz olur. İmam Malik, Şafii ve başkaları efendisi tarafından ticaret izni verilmiş kölenin yemek davetine efendisinin izni olmadan icabet edilemeyeceğini söylemişlerdir. Bu da Malik ve Şafii'nin görüşü. Ali bin Said'in İmam Ahmet'ten naklettiğine göre 3 gün misafiri ağırlama zorunluluğu, vücubu, vacipliği sadece gazilerin bir kimseye misafir olarak konaklaması durumunda geçerlidir. Mücahitlerin yani. Fakat Ahmet bin Hanbel'den gelen meşhur rivayet, daha önce söylediğimiz gibi gelen misafiri ağırlamak şeklindedir. Bunun vacip olduğu şeklindedir. Hadislerin zahiri bunu gösteriyor. Bir ayrım yapmıyor. Misafir diyor yani. Mücahit demiyor. Hadislerin sınırlamadığını bizim sınırlamaya hakkımız yok yani. İmam Ahmet'ten iki farklı görüşün nakledildiği konulardan birisi şu şekilde. Misafirleri ağırlama zorunluluğu hem şehirlilere hem de köylülere, köylerde oturanlara vacip midir? Yoksa sadece yolcuların güzergahları üzerinde bulunan köylerde oturan kimselere mi vaciptir? Bu konuda Ahmet'ten iki farklı görüş gelmiştir. Yani vaciptir ve değildir şeklinde. Yine İmam Ahmet'in ifadesine göre misafir Müslüman da olsa kafir de olsa ağırlanması gerekir. Ancak Hanbeli mezhebindeki alimlerin çoğunluğu Müslüman olanları ağırlamanın vacip olduğunu söylerler. Nitekim Ahmet bin Hanbel'den gelen iki rivayetten birine göre kişi başka dinden olan akrabasının nafakasından sorumlu değildir. Birinci günden sonraki iki güne gelince bu günlerde misafirini ağırlayan kişi misafirperverlik görevini mükemmel olarak yerine getirmiş olur. İmam Ahmed'in ifadesine göre sonraki iki gün misafiri ağırlamak ilk günkü gibi vacip değildir. O ilk gün ile sonraki iki günü farklı değerlendirmiş, ilk günün diğer iki günden daha güçlü bir şekilde ve üstüne basılarak ifade edildiğini bildirmiştir. Nitekim okuduğumuz hadisler bunu açıkça belirtiyor. Bunun yanında Hanbelilerden bazıları misafiri 3 gün ağırlamanın vacip olduğunu söylemişlerdir. Bu görüşü benimseyenler arasında Ebu Bekir Abdülaziz, İbn Ebi Musa, Amidi gibi alimler vardır. 3 günden sonra yapılan ağırlama ise ev sahibi için sadaka sayılır. Bazıları misafiri ağırlamanın ilk günden, hediyeden sonra 3 gün olduğunu zannetmişlerdir. Ahmet bin Hanbel bu görüşü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin misafir ağırlamak 3 gündür, bundan sonrası sadakadır hadisiyle reddetmiştir. Eğer o kimselerin zannettiği gibi olsaydı misafirlik 4 gün olurdu. Bu hadis-i şerifte geçen günlerle ilgili ifadenin bir benzeri şu ayetlerde geçer. Bu ayetler Fussilet suresi 9-10. ayetleri. De ki gerçekten siz yeri iki günde yaratanı inkar edip ona ortaklar mı koşuyorsunuz? O alemlerin Rabbidir. O yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı ve orada tam 4 günde isteyenler için fark gözetmeden gıdalar takdir etti. Burada geçen 4 günden maksat, bütün bunların tamamının, yani yerin yaratılması ve gıdalar takdir edilmesinin 4 günde yapılmış olduğudur. İmam Ahmed'in delil olarak aldığı hadis-i şerif daha önce geçmiş olup sahabeden Ebu Şureyh radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Az önce okumuştum. İmam Buhari bu hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten şu lafızlarla rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirini güzel bir şekilde ağırlasın. Sahabeler sordular. Ey Allah'ın Resulü, misafiri ağırlamak ne zamana kadardır? 3 gündür, 3 günden sonrası sadakadır buyurdu. Humeyd bin Zencu'ya şöyle der. Ev sahibinin misafiri ağırladığı ilk günü, kendisinin ve ailesinin yediği en güzel yemekleri sunmak için kendisini zorlaması gerekir. Diğer 2 günde de misafirine yine kendi yemeklerinden ikram eder. Bu görüş alimlerce tartışılmıştır. Nitekim misafiri ağırlamak için tekellüf ve zorlama altına girmeyi yasaklayan Selman radıyallahu anh hadisini birazdan okuyacağız. Eşhep İmam Malik'ten şöyle dediğini nakleder. Misafire hediye niteliğinde olan ilk günü ona güzel ve özel nitelikte ikramlarda bulunur. Misafirini 3 gün ağırlar. İbn Ömer radıyallahu anh'a misafir olduğu evde 3 günden fazla yemek yemekten uzak durur. Ev sahibinin de evinde ne varsa ondan ikram etmesini söylerdi. İbn Ebi Şeybe Musannef'te rivayet eder bunu. Ev sahibinin de 3 gün sonunda misafirin ayrılmasını isteme hakkı vardır. Artık git deme hakkı vardır. Çünkü o üzerine düşeni yerine getirmiştir. İmam Ahmed bin Hanbel böyle yapardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin misafirin ev sahibini sıkıntıya sokacak kadar kalması helal olmaz sözünün manası şudur. Misafir olan kişinin ev sahibine sıkıntı verecek kadar uzun süre misafir olarak kalması helal olmaz. Fakat burada şöyle bir soru bulunmaktadır. Acaba bu sıkıntı verme durumu 3 günün içinde mi yoksa 3 günden fazla kalmak durumuna mı söz konusudur? Burada söz konusu olan sıkıntı verme vacip olmayan süre içinde ise bunun haramlığında bir şüphe bulunmadığı açıktır. Yok eğer bu sıkıntı verme durumu vacip olan ilk günde ise bu hükme bağlı olarak yeni bir soru daha ortaya çıkar. Yanında bir şey bulunmayanların da misafir ağırlaması vacip midir? İkram edecek bir şey yok. Yoksa sadece misafir ağırlama imkanına sahip olanlara mı vaciptir? Eğer sadece misafir ağırlama imkanına sahip olanlara vacip olduğu söylenecek olursa, misafir olan kişinin misafir ağırlayacak durumda olmayan kişiden kendisini ağırlamasını istemesi helal olmaz. Bu görüş aralarında Humeyd bin Zencu'nun de bulunduğu hadis ehlinden bir kesimin görüşüdür. Nitekim Selman radıyallahu anh'ten az önce bahsettiğimiz şöyle rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin misafiri ağırlamak için yanımızda bulunmayan şeyleri ikram etmeye çalışarak kendimizi sıkıntıya sokmamızı, yani tekellüfü yasakladı. Evinde ne varsa onu ikram edeceksin misafirine. Çocuklarına neyi yediriyorsan onu ikram edeceksin. Aksi halde yasaklanmış bir şeyi yapmış olursun. Ben misafirimi ağırlayayım diye evinde çoluk çocuğuna yedirmediğin şeyler alırsan Allah Resulü'nün yasağına muhatap olursun. Misafiri ağırlamak için tekellüfe girmenin ev sahibine yasaklanmış olması, ev sahibinin yanında ne bulunuyorsa onu misafiriyle paylaşması gerektiğine delalet eder. Ev sahibinin yanında ihtiyacından fazla bir şey yoksa üzerine bir şey gerekmez. Fakat hakkında kendileri ihtiyaç halinde bulunsalar bile onları başkalarını kendilerine tercih ederler. Ayet-i kerimesi Haşr suresi 9. ayetidir. İsar dediğimiz hadise. Bu ayet-i kerime ensarlı bir sahabe hakkında inmişti. Misafirini kendi nefsine tercih ederse o sahabenin yaptığı gibi bu durum fazilet ve ihsan sahiplerinin makamıdır. Bunu yapmak herkese vacip değildir. Misafir olacak kişi misafir olacağı ev halkının kendi yemeklerini veya çocuklarının yemeğini vermek zorunda kalacaklarını ve bundan dolayı çocuklarının zor durumda kalacağını biliyorsa onlardan kendisini misafir etmelerini istemesi caiz olmaz. Bu durumda misafir olacak kişinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin misafirin ev sahibinin sıkıntıya sokacak kadar kalması helal olmaz hadisine uygun davranarak orada misafir olmaması gerekir. Diğer taraftan misafir ağırlamak vacip bir nafakadır. Bu ise kendisinin ve ailesinin yiyeceğinden fazla yiyeceğe sahip olanlara ancak vacip olur. Yani misafir ağırlamanın vacip olması için belli şartlar vardır. Tıpkı akrabalara verilmesi gerekli nafakada ve sadakayı fıtırda belli şartlar arandığı gibi. Hadis alimlerinden hatta bir ev sahibinin ikram edeceği bir şey bulunmadığı halde misafirin kalmaya devam ederek ev sahibini günaha sokması şeklindeki izahı reddederek şöyle demiştir. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Yanında misafire ikram edecek bir şey bulunmayan kişi misafirine ikramda bulunmadığı için nasıl günahkar duruma düşebilir? Halbuki kulun sorumluluğu gücü nispetindedir. Hadiste ifade edilmek istenen şudur. Misafirin 3 günden sonra kalmaya devam etmesi, sıkıntı vermesi ve içinin daralması sebebiyle ev sahibi tarafından hoş karşılanmaz. Bu da ev sahibi için sadaka olarak misafirperverliğin sevabı, minnet ve başa kalkma sebebiyle boşa gider. Hattabi'nin ifade ettiği bu yorum söz götürür. Çünkü onun reddettiği biçimde meselenin yorumlandığı yönünde hadis bulunmaktadır. Bu durumda yanında misafire ikram edecek bir şey bulunmayan kişinin günaha girmesinin yorumu şöyle olabilir. İkram edecek bir şey bulunmadığı halde misafirin kalmasından ev sahibinin canı sıkılır, içi daralır. Bu sıkıntılı ruh hali ev sahibini misafire karşı söz veya fiil ile günaha düşmesine sebep olabilecek şeylere itebilir. Yoksa hadiste belirtilen günaha girmeden maksat imkanı olmadığı halde misafire ikram edememesi değildir. Allah Azze ve Celle en iyisini bilendir. Şimdi bahsi geçtiği için önemli bir hadise İsar konusu. O konuyla ilgili rivayeti yani Haşr suresinin 9. ayetinin nüzul sebebi olan rivayeti görelim. Güzel bir hadise. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ben açlıktan bitkin düştüm dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derhal hanımlarından birine adam gönderip yiyecek istedi. Ama hanımı seni hak ile gönderen zata yemin olsun yanımızda sudan başka bir şey yok diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine diğer bir hanımına gönderdi. O da aynı şeyi söyledi. Peygamberin evine bak. Yanımızda sudan başka bir şey yok diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam sonunda bu açığı kim misafir edip doyurursa Allah ona rahmet edecektir buyurdu. Ensardan Ebu Talha denen birisi kalkıp ey Allah'ın Resulü ben misafir edeceğim dedi ve onu evine götürdü. Evde hanımına evde yiyecek bir şey var mı diye sordu. Hanımı hayır sadece çocukların yiyeceği var dedi. Bunun üzerine hanımına sen onları bir şeylerle oyala sonra da uyut. Misafirimiz girince ona sanki yiyormuşuz gibi görünelim. Yemek için elini tabağa uzatınca lambayı düzeltmek üzere kalk ve onu söndür diye tembih etti. Kadın söylenenleri yaptı. Beraberce oturdular. Misafir yedi. Karı koca geceyi aç geçirdiler. Sabah olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya dün gece misafirinize karşı sergilediğiniz davranışları Allah Teala hoş karşıladı. Bunun üzerine şu ayet-i kerimeyi indirdi. Ve kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile onları nefislerine tercih ederler. Haşr suresi 9. ayetini buyuruyor. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ecmain. Soru sormak isteyen varsa...
Lambayı söndürdü ve yiyormuş gibi yapalım dediği ayet bu cilbap işinden sonra mı, hadis önce mi sonra mı olmuş oluyor?
Bilemiyorum orasını. Allah razı olsun. Cümlemizden.